Ayrım 3. Aşktan Dinle. Cemal Nur Sargut. Sayfa 39. Haset ve kıskançlık. Neyse. Mesnevi okumalarından hepinize merhaba efendim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü konumuz kıskançlık. Çok tanıdık geliyor değil mi? Mesnevi'de bunun adı haset. Hak yolunda yürürken haset gelir çatar da, gırtlağına yapışırsa, bil ki bu hasette şeytanın azgınlığı var. Şeytan, Hazreti Adem'e haset ettiği için ona secde etmeye utandı. Hasetten ötürü kendini saadetten mahrum kıldı. Hak yolunda hasetten daha zor, daha tehlikeli bir geçit yoktur. Gönlüne hasedi sokmayan kişi ne mutlu kişidir. Şunu iyi bil ki bu beden haset evidir. Ev halkı, bedene ait bütün duygular, idrak, işitme, görme, takdir etme duyguları, haset yüzünden kirlenirler, pis bir hale gelirler. Beden haset evidir. Ama Allah kamil insanların bedenlerini tertemiz etmiş, arındırmıştır. Evimi temizleyin, ayeti kerimesi, vücut ve ruh temizliğini emreder. Gerçi vücudumuz topraktan yaratılmıştır. Fakat hakikatte vücut bir nur hazinesidir. İçinde haset bulaşığı olmayan kimseye haset edersen, hile yaparsan, o haset yüzünden gönlüne karartılar çöker, lekelenir. Hak erlerinin ayakları altına döşen toprak ol. Bizim gibi sen de hasedin başına toprak saç. Evet, sevgili Mevlana, kıskançlığın ne kadar kötü olduğunu Peygamber Efendimizin sözüyle de söylüyor. Gerçekten günümüzde insanlar birbirini kıskanmaktan, kıskanmayı da hatta normalleştirmekten kendine alıkoyamıyorlar. C.S. Hocamın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, eğer sokağa çıktığında kendini bütün yaratılmışlardan aşağı görmüyorsan, İnsanlık makamına yükselmemişsin. Aman efendim diyorlar. Karşıdan eşek geçiyor. Ondan da mı aşağı göreceğiz? Onun kadar da yük taşıyamıyoruz diyor. Görüyorsunuz ya, her şeyin bizden üstün bir tarafı var. O halde kime haset edeceğiz? Yaratılmışın hepsinde Allah'ın bir ismi var. İnsan haset ettiği zaman Ebu Cehil gibi olur. Düşünen adı Ebul Hikem'miş. Hikmetlerin babası. Her şeyi bilirken bir peygambere haset etmek yüzünden cehaletin babası adı ünvanını almış ve ömrünü hasetle geçirmiş. Buradan anlaşılıyor ki hasedin kendine zarar vermekten başka kimseye zararı yok. Zira insan karşısındakini nasıl aşağılayacağını, alt edeceğini düşünürken tamamen kendini yok eder. Negatif enerjiyle hastalıkları davet eder. Öyleyse haset ve kıskançlık eğer başkasına zarar verici nitelikte ise ne büyük felakettir. Ama kıskançlık gıpta halinde ise bu gıpta daha güzele erişmek için bir gayrete yönelir. Neyse. Yani özenmek, gıpta etmek, ah onun gibi ben de yapabilsem demek ve bunu kendisine hedef olarak görüp, oradan dediğiniz gibi bir enerji alıp, onunla bir küçük kendi yarışını yapmak. Onlar güzel şeyler, insani şeyler. Ama haset ve kıskançlık dediğimizde, bu insanların her yaptığını kıskançlık duygusuyla kirletip, her şeye kıskançlıkla bakmak, ona gidip şimdi bir laf söyleyeyim, hemen gidip nasıl kötü giyindiğini bir anlatayım, hemen gidip zaten bu aldığı ünvanın bir kuruş değeri olmadığını söyleyeyim. Hatta bir başkasını seviyor diye insanlara kıskançlık duymak var. Sen beni sevmiyorsun da onu mu seviyorsun? Nasıl seviyorsun? Diyenler var. C.S. Allah'ım inşallah bu hastalıktan bizi korusun diye dua edelim. Bu gerçekten insanı hürriyetten alıkoyan bir hastalık. Çünkü hürlük dışarıdan gelen bir şey değildir. İçeriden kinleri, hasetleri yok ederek insan hürriyete kavuşur. Çünkü dışarıdan insanı hapse soksanız, insan içinden hürse orayı cennet gibi görür, köşk gibi görür. Dolayısıyla iblisi iblis yapan, yani şeytanlıktan çıkarıp iblis yapan, ben Adem'den üstünüm lafıdır. O halde ben üstünüm lafı insanı benlik ehli iblis haline getirir ki Allah'ın katından kovdurur. Hatta savunmaya geçirtir. Bana da sen yaptırttın Allah'ım, yoksa ben secde ederdim, dedi şeytan yahut iblis. Hazreti Adem ise benim hatam dedi. İblise sordu Allah, peki sen yaptırttın diyorsun. Evet, yapan yaptırtan benim ama senin hiç mi hatan yok? Hayır, yok efendim, sizde güç var, dedi iblis. Hazreti Adem ise, evet, güç ve kuvvet size ait ama ben bir parçayım. Cüzün hatasını külle, bütüne teşmil edemem, dedi. İşte kendini eksik, hatalı ve küçük görmek. Allah indinde Adem seviyesine çıkmak ve tecelli makamına yükselmek demektir. Neyse. Bunun yani Allah'ın bir zerresi olduğumuzu, onun nefesinden var olduğumuzu bugün bulunduğumuz yerde hatırlamıyoruz. Yani sadece öyle basit yaratılmış varlıklar değiliz. Onun, o bütünün, o büyüklüğün, Allah'ın güzelliğinin bir küçücük parçası, zerresi olmayı hissedebilsek, içimizde görünmeyen bütün bu kirlerden arınmak herhalde daha kolay olur. CS. Doğrusunu isterseniz ne kadar güzel söylediniz. Benim Kur'an-ı Kerim hocama bir arkadaşım sormuştu. Ben niye Cemal Nur gibi güzel anlatamıyorum diye. O da senin kadar cömert değil diye cevap verdiğini hatırlıyorum. Yani hepimizin farklı güzellikleri var. İnsan başkasına haset etmek yerine kendindeki Allah'a ait güzelliği ortaya çıkararak sonsuz hürriyete kavuşmayı denerse bütün vücudu ve ruhu mutluluk içinde oluyor, çirkinlikten uzaklaşıyor, başkasına güzel görünmek derdinden kurtuluyor. Neyse, mutsuz olanlara söylememiz gerek. Eğer insan mutsuzsa bu dışarıdan Ahmet'in bana yaptığı, kocamın yaptığı, karımın yaptığı, arkadaşımın, annemin, babamın, dışarıdakilerin yaptığı ile ilgili değil. Kendi içimizdeki kirlenmişlik bize mutsuzluk getiriyor. Mutsuzluk oradan doğuyor ama biz adını koyamıyoruz. Onu keşfedelim. CS. Ne kadar güzel söylediniz. Hatta hocamız diyorlar ki, kalp illetinden kurtulmanı engelleyen üç özellik vardır. Birincisi hasettir diyor. Üstelik evliyaya haset etmek, Ebu Cehil gibi haset etmek insanı felakete götürür. İkincisi ahmaklıktır. Üçüncüsü idraksizliktir diyor. Yani insanı Allah'la irtibattan alıkoyan şeylerin başında karşımızdakini aşağılamak geliyor. Allah bizi bu hasetten korusun. Neyse, amin. CS. Sonuçta haset ettiğimiz Allah'ın ismi, sıfatı oluyor. Yani Allah'a haset etmiş oluyoruz. Haşa, onun için bu hasetten korusun. İkincisi, eğer bir veliyullah, evliya, alim de haset etmiyorsa, o hakiki evliyadır. Peygamberle Ebu Cehil karşılıklı otururlarmış. Ebu Cehil bütün gece, yarın onu nasıl alt ederim diye düşünmekten uyuyamazmış. Peygamber ise Allah'ına ibadet ederek gecelerini geçirir, mutlu ve huzur içinde yatarmış. Dolayısıyla ikisi arasındaki farka bakın. Kime zararı var? Ebu Cehil'in acısının yalnız kendine zararı oldu. O kadar benlik ve kibir ehliymiş ki, öldürmek üzere bir Müslüman asker üzerine oturduğunda, düşünün öldürülecek, sorduğu soru şu olmuş, sen bir Müslüman olarak nasıl benden daha yukarıda olursun? Bunun verdiği acıya bakın, öldürülmeye razı, yeter ki kendinden üstünü olmasın. Neyse, egosu o kadar yüksek, egosu o kadar her şeyin üstünde ve kıskançlıkla sarmalanmış durumdaki, yani ölürüm ama yeter ki Hani senin benden üstün olmadığını bileyim, öyle öleyim. CS: Kesinlikle ve bunu Ebu Cehil'e kadar ilerletmeyelim. Sizin de buyurduğunuz gibi bizim nefsimiz de Ebu Cehil. Nefsimiz birazcık birisi bir şey dese hemen ben diye kalkıyor. Hemen haset etmeyi ön plana geçiriyor. Hep bakıyorum etrafımda. Onun evi daha güzel, o daha sıhhatli, o daha mutlu diyen insanlarla dolu. Halbuki ne bilebiliriz ki? Neyse. Televizyondan gördükleri çok ünlü insanların hayatına imrenip, o bak nerelerde geziyor, o neler giyiyor, o neler içiyor diye düşünüyor. Onlar da ballandırarak anlatıyor ve hani kendi kurdukları bir cennet varmış gibi insanları kıskançlığa sürüklüyorlar. İnsanlar kıskanıyorlar ama arkasında ne var bilmiyorlar. CS: Halbuki mütevazilikten daha büyük mutluluk ve huzur yoktur. Ben dememekten, arka tarafta kalmaktan, herkese Allah'ı için dua etmekten, kendinin elindeki şartlarla ne kadar mutlu olduğunu idrak etmekten daha güzel hastalıklardan koruyucu bir yol yoktur bence. Neyse. Evet Cemal Nur Hanımcığım. Yani elimizde var olan güzellikleri fark edebilmek önemli. Elimizdekileri fark etmediğimiz için, devamlı komşunun kazı ve tavuğuna baktığımız için, komşunun malı bize büyük görünür. Ve hep onun kıskançlığıyla hayatını geçiriyor insanlarımız. Halbuki kendi içimizdeki güzellikler, çevremizdeki varlıklar, ailemiz olsun, işimiz olsun, sevdiklerimiz olsun, onlar, yani onların yeterliliği üzerinde kimse düşünmüyor. Bu sefer elindekini de kaybediyor. CS: Çok doğru. Bütün bu hastalıkların en büyük ilacı başkalarına hizmetle vakit geçirmektir. İnsan sabah kalktığında benden kötü durumda olanlara nasıl yardım edebilirim diye düşündüğü zaman ne kırışığını görecek vakti oluyor, ne acaba yaşlanmışım diye düşünecek, hatta çocuğum illaki onu alsın dersinden diye onunla bozacak ya da eşim bugün ne yaptı diye bozacak bir hali olmuyor. Kime yardım edebilirim demeye başlıyor ve dünya cennete dönüyor. İşte bu hali takınmak Allah'ın istediği. Bunu nasip etsin Allah bize inşallah. Neyse, amin inşallah. Yani iyi Müslüman olmayı, iyi ahlaklı olmayı mutlaka bu özelliklerimizle yapabiliriz. Sadece belli günlerde belli sureti olan şeyleri yaparak, işin gösteri bölümünde olarak yapamayız. Ama içimizi temizlemek, tabii sevgili Efendimizin söylediği gibi Müslüman olmak zor bir şey. İnsanlar birini kıskanmayı daha kolay zannediyor. CS: Çünkü haset ve kıskançlık çok kolay bir şey. Ama bizim peygamberde gördüğümüz hiç olmayan bir haslet. Ne güzel bir söz söylemiş. En büyük özelliğim ümmetimin hizmetçisi olmaktır demiş. İşte biz de eğer ümmetin hizmetçisi olmayı becerebilirsek en yüksek biz oluyoruz. Hiç olmayı becerebilirsek en büyük biz oluyoruz ki kime haset edeceğiz? Bir hiçe kim haset edebilir ki? Bununla ilgili kısaca bir hikaye anlatmak isterim. Bir tane derviş kaymakamın odasına girmiş. Çok kalabalık oda. Kendisi de başlamış tesbih çekmeye. O sırada kaymakam girmiş içeriye. Herkes ayağa kalkmış. Bizim derviş tesbih çektiği için fark etmemiş kaymakamın içeri girdiğini. Kaymakam, sen demiş, niçin kalkmıyorsun? Çabuk kalk. Adamcağız da kalkmış ama biraz utanmış. Kimsiniz, tanıyamadım, affedin deyince kaymakamım demiş. Hatta vali olacağım, hatta başbakan. Belki de artık en üst seviye mevkiye kadar yükselip cumhurbaşkanı bile olabilirim. Bunun üzerine sonra demiş adamcağız. Adam düşünmüş. Bundan sonra başka ne olabilirim diye. Hiç işte demiş. Daha ne olabilirim? Derviş. İşte ben o hiçim. Onun için kalkmadım demiş. İşte onun için o hiç olmayı becerebilmek İnsanı hasetten, kibirden, nefretten, her şeyden korur. Allah cümlemize nasip etsin. Neyse. Allah cümlemize gerçekten nasip etsin. Çünkü devamlı başkalarının hayatlarını izlemekten, başkalarının hayatlarının peşinde koşmaktan, insanlar o kadar yorgun düşüyor ki, sonra yeni moda çağın hastalıklarından olan depresyon devreye giriyor. Allah hepimizi ondan korusun diyelim o zaman. Evet efendim, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik ve ne diyelim, kıskançlık mutsuzluğun temelidir. Gıybet. Neyse, Mesnevi okumalarından merhaba efendim. Bugün de yeniden sizlerle birlikteyiz. Mesnevi'den okuyacağımız bölüm bugünkü konumuza işaret ediyor. Dedikodu. Söze çok dikkat etmek gerekir. Bu dil çakmak demiriyle çakmak taşı gibidir. Dilden sıçrayıp çıkan söz ateşe benzer. Bazen laf olsun diye, bazen de bir şeyi anlatmak, nakletmek için o demiri ve taşı birbirine vurma. Çünkü ortalık karanlık ve her tarafta pamuk var. Kıvılcım pamuğa sıçrarsa ne olur? Zalimler insanlara kötülük yapmak isteyen o kimselerdir ki gözlerini kapamışlar, söyledikleri sözlerle alemi fitne ateşiyle yakıp yandırmışlardır. Şunu bil ki ağızdan, dilden, ansızın çıkan söz yaydan fırlamış ok gibidir. Ey oğul, o ok bir daha geri dönmez. Suyu baştan kesmek gerek. Selin başlangıçta başı bağlanmaz. Önü çevrilmezse bütün dünyayı tutar. Birçok yerleri yıkarsa buna şaşılmaz. Bir söz vardır, dünyayı yıkar, harap eder. Bir söz de vardır, ölü gibi canlı cansız duran tilkiye aslan cesareti verir. Ruhlar aslında aynı yerden geldikleri için İsa nefeslidirler. Bazen nefse uyarlar, yara olurlar. Bazen hakka uyarlar, dertlere deva, yaralara merhem kesilirler. Ruhlar nefsani arzulardan kurtulsalardı, günah perdelerini yırtsalardı, her ruhun sözü İsa nefesi gibi diriltici olurdu. Şeker gibi söz söylemek istersen, sabret, hırstan vazgeç. Nefsani zevkler helvasını yeme. Çünkü helva yemeyi çocuklar arzu eder. Akıllı fikirli kişiler ise sabrı arzu ederler. Sabreden göklerin üstüne yükselir. Helva yiyense geriledikçe geriler. Evet efendim, sevgili Cemal Nur Sarkut hanımefendi, dilin zekatı ve orucu diye de bir şeyden söz ederler. Evet, bu dil başımıza bir yığın dert de açar, şekerlikler de getirir ama günümüzde dedikodu programlarının en çok izlendiğini düşünürsek, bu dedikoduyu galiba konuşmamız lazım. Bir mümin nasıl bu dedikodudan uzak kalsın? C.S. Efendim, aslında zinaların en beteri göz zinasıdır ki, bu da başkalarının hayatıyla meşgul olmaktır. Maalesef bugün biz, başkalarının hayatlarıyla meşgul olmayı birçok ibadete tercih ediyoruz. Ama malum haliniz, oruç ayındayız ve dilin orucu, oruçların en yücesidir. Dilin orucu, dedikodudan uzak durmaktır. Malayaniden, dünya ile ilgili zevklerden uzak durmaktır. Zira Allah'la meşgul olmamızın çok kolaylaştığı bu ayın içerisinde, insanın orucu tutarken dünya zevkleriyle ilgilenmesi ve başkasının aleyhine konuşması, haşa doğru bile olsa, doğruyu anlatsa bile, başkasının anlatılmasını istemediği bir şeyi anlatması, ardında ben ondan üstünüm, ben yapmam iddiası taşır ki, Allah indinde en büyük kusur olan, günah olan küfür makamındadır. Öyleyse gıybet ve dedikoduyu insanın hayatından uzaklaştırması lazım. Hatta doğru bile söylese, çok iyi bilirsiniz, Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe ile konuşuyorlarmış. Hazreti Ayşe demiş ki, ay ne kadar uzun boylu bir adam geçiyor. Gıybet ettin ya Ayşe, tükür buyuruyorlar. Ve kan tükürüyor Hazreti Ayşe. Görüyor musunuz? Başkalarının aleyhinde konuşmak, kan tükürmekle eşdeğerdir. Neyse. Üstelik henüz olumsuz bir şey bile söylemeden. Ama bugün televizyonun karşısına geçip ya da insanların karşısına geçip devamlı onunla alay ediliyor. Boyu, posu, işte yaptığı, yapmadığı, tanımadıkları insanlar içinde her konuda dedikodu yapılıyor. Tanıdıkları insanlar içinde dedikodu yapmak tabii böylece doğallaşıyor. Normal hayatın bir parçası haline getiriliyor. CS. Çünkü insan hakikaten manevi zevklerden uzak olduğu zaman kendine bir zevk edinmesi lazım. O zaman da afaki konuşmaları zevk ediniyor. Halbuki Peygamberimiz bize iki büyük sözden bahseder. Allah'ı bilenin dili uzar. Allah'ı bilenin dili kısalır. İkisi de Allah'tan geldiğine göre niye birbirine zıt diye düşünürseniz, Allah'ı bilenin dili kısalır çünkü dünyadan konuşmaktan vazgeçer. Dili uzar çünkü Allah'tan bahsederken söyleyecek sözleri çoktur. Neyse, coşar aşka gelir yani. CS, kesinlikle hiç bitmez o sözler. Ama dünyadan bahsederken kısıtlanır. Söyleyecek laf bulamaz. Dolayısıyla insan hakikaten Allah'ıyla meşgulse, karşısındakinde tecelli edenin de Allah'ın isim ve sıfatları olduğunu idrak ederse, dedikodusu ve gıybeti, haşa Allah'ın dedikodusunu yapmaktan veya haşa Allah hakkında gıybet etmekten başka bir şey değildir. Neyse. Çünkü Allah der ki, ben sana kulumla geldim. CS, evet. Neyse. Hadiste buyuruluyor ki, Hak kuluna, senden ekmek istedim, vermedin. Dediğinde kul, haşa, sen yemezsin ki Allah'ım, der. Cenab-ı Hak, zaten ben sana kulumla geldim, der. Aynı şekilde bu bütün insanların Allah'ın bir parçası olması hasebiyle o bize kuluyla geliyor. Ve biz onunla alay etmiş, onun dedikodusunu yapmış, onu kıskanmış, ona haset etmiş, onun kötülüğünü istemiş oluyoruz. Şimdi Ramazan ayındayız. Çok güzel ama Ramazan'da oruç tutmak sadece yemek yemek, yememek değil galiba. CS. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani dilin hem orucu hem zekatı Ramazan ayının iki büyük ibadetidir. Dilin orucu yanlış sözlerden, malayaniden uzak durmak, dilin zekatı, bilgiyi, Allah'la ilgili her şeyi insanlık alemine anlatmaktır. Öyleyse bunları yapmadığımız zaman tutulan orucun da faydası olmaz. Gözün de orucu vardır ki, kötüyü ve çirkini görmemek demektir. İşte kötüyü ve çirkini görmezsek neyin dedikodusunu yapacağız? Neyse, o zaman dedikodu ortadan kalkıyor zaten. CS, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Neyse, halbuki dedikodu hep bizim başkalarında kötü çirkin olanı arama telaşımız. Ama bunun arkasında yatan da sizin buyurduğunuz gibi kendimizin ondan üstün olduğunu anlatma derdi galiba. O da nefse giriyor. Egomuz sebebiyle yapıyoruz. CS. Ne kadar doğru söylüyorsunuz. Allah'a niyaz ettiğiniz zaman gerçekten sizi dedikodudan uzak tutuyor. Çok iyi hatırlarım. Ben öğretmenlik yaptığım devirde bir arkadaşımdan çok azar işittim. Bu arkadaş da çevrede kimsenin sevmediği bir arkadaştı. Hani herkese biraz söylesem ki, arkadaşım bana şöyle davrandı, herkes dedikoduya başlayacak. Çok dua ettiğimi hatırlıyorum. Allah'ım beni dedikodudan uzak tut diye. Ve hiç olmadık bir şey oldu, 20 sene boyunca hiç olmayan bir şey. İlk defa annem geldi ve beni okuldan alıp yemeğe götürdü. Annemle de dedikodu edilmesi mümkün değil ki, çünkü devamlı Allah'ı anlatıyor. Neyse, çok şükür. CS. Dolayısıyla eğer Allah'a yalvarırsanız sizi hakikaten kendi mana denizine sokuyor. Hazreti Mevlana diyor ki, ben Allah'a aşık olduğum an önce münakaşayı, sonra münazarayı, sonra konuşmayı kestim. Ne kadar güzel. Demek ki o deryanın içine batan Allah'tan başka bir şeyle meşgul olamaz. Neyse, Cemal Nur Han'ın zaten Mesnevi dinle diye başlıyor. Oysa dedikodu ve diğer kötü huylarımız hep konuşma üzerine. Yani dilini tutamama, devamlı dilinle bir şeyleri anlatma, hiç dinlememe hali. Bugün de dinlememek çok yaygın bir şey. C.S. Evet, Mesnevi, okunanı dinle, neyden dinle diye başlar. Ne güzel söylediniz. Oku diye başlayan Kur'an-ı Kerim'i neye gibi olan Hazreti Peygamber'den dinle demektir. Öyleyse dedikodu dinleme, neyi dinle? İnsanı kamili dinle, Allah sözünü dinle, onunla meşgul ol demektedir. Neyse, evet, dinle ve güzelleş. Aşka var, eşref-i mahlukat olarak insan olmanın daha yüce yerlerine gelmek için, böylece kendini birazcık hiç olmazsa bu yolda çaba harcamış hisset demektir. C.S. Ne güzel söylediniz. Arınmak ve temizlenmek için başkalarıyla meşgul olan gözlerimizi kör etmeliyiz. Hazreti Ali öyle buyuruyor. Başkasının kusurlarını görmekten gözlerimi kör ettim diyor. Allah bize de nasip etsin. Neyse, ne güzel. Allah bize de nasip etsin de bugünlerde çağımızda çok moda detoks diye bir deyim var. Herkes detoks yaptırıyor. Yiyecek, içecek de detoks. Halbuki arınmak için Ramazan ayından daha güzel bir ay yok. C.S. kesinlikle. Neyse, bu arınmayı dediğiniz gibi gözümüzle, burnumuzla, dilimizle, elimizle, kalbimizle yapmamız gerekiyor. Aslında bütün organlarımızın bu orucu tutması gerekiyor galiba. C.S. Ne kadar güzel söylediniz. Oruç temizleyicidir. Ne kadar güzel söyler insanı kamiller. Az ye, az uyu. Yani burada çok önemli bir nokta daha var. Adamın biri mürşidiyle beraber gidiyormuş. Yolda demiş ki, eyvah efendim, çölde kaldık. Bütün yiyeceğimiz bitti. Aç kaldık deyince mürşide demiş ki, sen aç kalmazsın, korkma. Allah sevdiğini aç bırakır. Sen Allah'tan ümit kestin, sen aç kalmazsın. Allah bizi boşa aç kalanlardan etmesin inşallah efendim. Neyse, amin, amin. Demek ki yani rızkından şüpheye düşmeyeceksin. Bugün biz rızkımızdan devamlı şüpheye düşüyoruz. Ah ne yapacağım, geleceğim ne olacak, 15 gün sonraki borcu nasıl ödeyeceğim? Şunu nasıl yapacağım gibi insani dertler olarak bunlar tabii ki var. Ama bundan başka bir şey düşünmemek bahsettiğimiz elbette. C.S. Aslında çok haklısınız. Çünkü dünle meşgul olmak ve dünden dolayı üzülmek, yarın için endişe duymak, Kur'an'ın gönlümüze girmesini engeller diyor Allahu Azimüşşan. Demek ki hikmetle aramıza mesafe koyar. Öyleyse neden dünü yaratan Allah bugün için bazı hatalar yaptırmışsa, bize çok şükür. Biz o hataları işleyip ders almışsak, adam olmuşsak, dün bize lütuftur. Yarın için niye endişeleneyim ki? Yapan, yaptıran Allah. Beni annemden çok, babamdan çok seven Allah. Benim üzülmemi ister mi? Demek ki beni adam etmek için bazı sıkıntılar veriyorsa, onlara şükretmekten başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Neyse, orada idrak etmemiz gereken, sanırım bunları, her türlü zorluğu, eziyeti vermesi, bize eziyet ve zorluk olarak görünse de, aslında temizlenmemiz için, yani sonuçta bir keseye ihtiyacımız var demek ki. C.S. Ne güzel söylediniz. Elmasla kömür arasındaki tek fark, ikisinin de aynı, birebir aynı madde olmasına rağmen, birinin toprak altında çok acı çekerek elmas olması, birinin hiç acı çekmeden simsiyah kömür olmasıdır. Hatta kömüre elmas der ki, yan kardeşim de sen de faydalı ol inşallah. Neyse, ne güzel. Yani yanmadan, bu hayatta eziyetlerden, üzüntülerden, dertlerden geçmeden bir yere varmamız mümkün değil. Ama Allah aşkıyla yanalım diyoruz. Ve bugünü de böylece noktalıyoruz ve diyelim ki dedikodu kötülüğün aynasıdır. Dedikodudan vazgeçelim. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 58.